Budala, Dostoyevski.
Ayrım 33.
Geleceğini tahmin ediyordum. Sonra zehirli bir gülümsemeyle, "Görüyorsun ki aldanmamışım," diye ekledi. Ama bugün geleceğini nereden bilebilirdim? Yanıt verirken sorulan bu sorunun tersliği ve sinirli havası prensi büsbütün şaşırttı. Yavaşça, "Diyelim ki bugün geleceğimi biliyordum. Bunda kızacak ne var?" dedi. "Peki ama niçin soruyorsun?" "Az önce trenden çıkarken üstümde bir çift gözün bakışını hissettim. Bu gözler tıpkı senin şimdi arkamdan baktığın gibi bakıyordu." Rogojin kuşkuyla, "Daha neler, kimin gözleriymiş bunlar?" diye mırıldandı. Prense Rogojin birdenbire titremiş gibi geldi. "Bilmem, kalabalıktı, belki de hayal gördüm. Zaten bugünlerde bana bir şeyler görünmeye başladı. Biliyor musun Parfen, kardeşim, kendimi 5 yıl önce o bildiğin bunalımların geldiği zamanki gibi hissediyorum." "Kim bilir, belki de hayal gördün, ne bileyim ben," diye homurdandı Parfen. Yüzüne yayılan tatlı gülümseme şu anda hiç yakışmıyordu ona. Sanki bu gülümsemede yapmacık bir şey vardı. Ve Parfen bütün çabasına karşılık yüzüne doğal bir hava veremiyordu. "Nasıl? Yine yabancı ülkelere yolculuk var mı?" diye sordu. Ve birdenbire, "Sonbaharda Pskov'dan gelişimizi hatırlıyor musun?" diye ekledi. "Ben buraya, sen de o ünlü pelerininle, hatırladın mı? Hele o pabuçların." Rogojin birdenbire gizlenmeyen bir hınçla güldü. Hıncını göstermesi için bir neden bulduğuna seviniyor gibiydi. Prens çalışma odasını gözden geçirerek, "Şimdilik buradayım," dedi. "Çoktandır görüşmedik, hakkında çok şey duydum." Rogojin soğuk soğuk, "Herkes bir şeyler söyler," demekle yetindi. "Arkadaşlarının hepsine yol vermişsin. Kendin de baba evinde kuzu gibi oturuyorsun. Çok iyi. Ev senin mi yoksa ortak mı?" "Ev annemizin. Şu koridordan onun oturduğu bölüme geçilir." "Ağabeyin nerede oturuyor?" "Semyon Semyonic, yandaki pavyonda." "Evli mi?" "Karısı öldü." "Ne diye soruyorsun bunları?" Prens Rogojin'e baktı, karşılık vermedi. Birdenbire düşünceye dalmış, soruyu da duymamış gibiydi. Rogojin ısrar etmiyor, bekliyordu. Bir süre konuşmadılar. "Buraya gelirken evini 100 adım öteden tanıdım," dedi prens. "Nasıl?" "Bilmem. Evin bütün ailenin ve Rogojinlerin hayatını yansıtan bir yüzü var. Ama bunu nasıl sezdiğimi sorarsan açıklayamam. Saçma tabii. Bu işin beni meraka düşürmesinden de bayağı kaygılanıyorum. Eskiden senin böyle bir evde oturduğun aklıma bile gelmezdi. Ama binayı görünce o saat onun evi. Tıpkı bunun gibi olmalı," diye düşündüm. "Ya?" Rogojin prensin söylediklerini karışık bulduğu için belirsiz bir gülümsemeyle, "Bu evi büyük babam yaptırmıştı," dedi. "Skopetslerden Hludyakovlar burada otururdu. Şimdi gene onlara kiralıyor." Prens çalışma odasına göz gezdirdi. "Pek karanlık," dedi. "Bu kadar karanlıkta nasıl oturuyorsun?" Burası büyükçe, çeşitli mobilyayla doldurulmuş loş bir odaydı. Eşyanın çoğunu büyük çalışma masaları, bürolar, iş kitapları ve bir takım evrak dolapları oluşturuyordu. Kırmızı sahtiyandan geniş divan, herhalde Rogojin'e yatak görevi de görüyordu. Prens Rogojin'in onu oturttuğu masanın üstünde 2-3 kitap fark etti. Bunlardan biri Soloviev'in tarihiydi. Açık bırakılmıştı. İçinde, okuduğu yerde bir de işaret vardı. Duvarlara donuk, yaldızlı çerçeveler içinde koyu renk, isli ve güç seçilir birkaç yağlı boya tablo asılmıştı. Bunlar arasında bir portre prensin dikkatini çekti. Bu, Alman tipli, uzun boylu, redingot giymiş, 2 madalyası olan 50 yaşlarında bir adamın portresiydi. Sarı, buruşuk bir yüzü, içini belli etmeyen hüzünlü bakışları, çok seyrek, kısa, kırçıl sakalı vardı. "Baban olmasın?" diye sordu prens. Rogojin prensten ölen babası hakkında yersiz bir şaka bekliyormuş gibi tatsız bir gülümsemeyle, "Ta kendisi," dedi. "Starobriyadetslerden değildi, öyle mi?" "Hayır, kiliseye giderdi. Ama doğrusunu söylemek gerekirse eski dinden yanaydı. Skopeslere saygı beslerdi. Din işlerine bu ilgin neden?" "Düğününü burada mı yapacaksın?" Rogojin beklemediği bu sorudan titredi. "Bu burada," dedi. Yakında inşallah. Benim elimde değil ki, sen de biliyorsun. Parfen, senin düşmanın değilim. Hiçbir şeyine engel olmak da istemem. Bunu sana şimdiki gibi bir anda, bir kere daha söylemiştim. Gene de tekrarlıyorum. Moskova'da düğün hazırlıklarınız yapılırken sana engel olmadığımı biliyorsun. İlk seferde nikahlarınız kıyılmak üzereyken beni ondan kurtar diyerek kendisi bana atılmıştı. Sözlerini olduğu gibi kullandım. Sonra benden de kaçtı. Gene buluştunuz. Evlenme işiniz canlandı. Ama işittiğime göre seni yine terk etmiş, buraya kaçmış. Aslı var mı bunun? Haberi Lebedev'den aldım. Uzlaştığınızda dün akşam trende eski arkadaşlarından birinden, adını da söyleyeyim, Zalejev'den duydum. Buraya Nastasya Filipovna'yı Avrupa'ya gitmesi için inandırmaya geliyordum. Bedence, ruhça ve özellikle kafaca sarsıldığı için bence son derece bakıma muhtaç. Onunla birlikte gidecek değildim. Kendimi ortaya koymadan bu işi çözümlemek istiyordum. Ancak aranızın düzeldiği doğruysa ona hiç görünmeyeceğim. Sana da bir daha gelmeyeceğim. Her zaman dürüst konuştuğum için seni aldatmadığımı bilirsin. Bu konuda düşündüklerimi de hiçbir vakit saklamadım. Sana varmakla kendini mahvedeceğini her zaman söyledim durdum. Bu senin de sonun olacak. Belki ondan da kötü duruma düşeceksin. Ayrılsanız sevinirdim doğrusu. Ama aranızı bozmak, sizi birbirinizden ayırmak niyetinde değilim. İçin rahat olsun, benden kuşkulanma. Zaten o bana kaçtığı zaman bile senin gerçek rakibin oldun mu? Bunu sen de biliyorsun. Baksana, gülüyorsun. Neye güldüğünü de biliyorum. Orada ayrı ayrı, başka yerlerde yaşadık. Bunları çok iyi biliyorsun sen. Ben sana önceden de onu aşkla değil, merhametle sevdiğimi anlatmıştım. Bu açıklamam anlaşılıyor değil mi? O zaman sözlerimi anladığını söylemiştin, değil mi? Anladın mı? Bak nasıl nefretle bakıyorsun bana. Ben seni yatıştırmaya geldim. Çünkü benim için değerin var. Seni çok severim Parfen. Artık gideyim. Bir daha gelecek değilim. Prens kalktı. Parfen yerinden kalkmadan başı sağ avucuna dayayarak yavaşça "Biraz otur benimle," dedi. "Çoktandır görmedim seni." Prens oturdu. Gene sustular. "Yanımda değilken sana karşı öfkeleniyorum, Lev Nikolayevich. Seni görmediğim bu 3 ay süresince her dakika kızdım sana. Aklımdan seni zehirlemek bile geçti. Şimdi bir çeyrektir yanımdasın. Hiç öfkem kalmadı sana karşı. Eskisi gibi seviyorum. Otur azıcık benimle." Prens içten gülümsedi. Duygulandığını göstermemeye çalışarak "Yanındayken bana inanıyorsun," dedi. "Ben olmayınca hemen kuşkuya kapılıyorsun. Babana çekmişsin." "Sesin, konuşman beni inandırıyor. Ama koşullarımızın denk olmadığını da biliyorum. Senin ve benim." Prens şaşkınlıkla "Bu da nereden çıktı?" dedi. "Hem de yine sinirlendim." "Bu konuda bizden fikir alan da olmadı. Karar bize danışmadan verilmiş. Sevgilerimiz başka, her şeyimizde fark var." Rogojin kısa bir sessizlikten sonra yavaşça devam etti. "Onu sevdiğini söylüyorsun. Ben de ona karşı duygu filan yok. Zaten o da dünyada her şeyden çok benden nefret ediyor. Şu sıralar her gece düşümde görüyorum onu. Sözde başka birisiyle birlikte benimle alay ediyorlar. İşte böyle dostum. Sözde benimle evleniyor ama varlığımı bile unuttu. Pabuç değiştirir gibi fırlatıp atıyor. İnanır mısın? 5 gündür görmedim. Evine gitmeye cesaretim yok. Gidince soruyor. Niçin teşrif ettiniz? Az mı rezil etti beni? Nasıl rezil etti? Ne oldu ki? Bilmiyor musun sanki? Nikahımız kıyılmak üzereyken seninle kaçtığını kendin de söyledin. Ama sen de inanmıyorsun ki. Moskova'da bir subayla, Zemtüjnikov'la beni rezil etmedi mi? Yaptığını kesin olarak biliyorum. Hem de nikah tarihini kendisi belirledikten sonra. Olamaz. İyice biliyorum. Onun onlardan olmadığını mı sanıyorsun? Onlardan olmadığını iddiaya kalkışma, gülünç olursun. Belki sana karşı öyle davranmıyor, kaçınıyor böyle işlerden. Ama bana karşı tam anlamıyla onlardan biri. Beni bayağı buluyor. Kellerle, hani şu boks yapan subay. Sırf benimle alay etmek için işini uydurduğunu çok iyi biliyorum. Ah bilemezsin sen Moskova'da bana neler etti. Ne paralar, ne paralar döktüm. Prens ürkerek, "Peki, o halde şimdi nasıl evleneceksiniz?" diye sordu. "Sonrası ne olacak?" Rogojin prense kötü kötü baktı. Ses çıkarmadı. Bir dakika kadar sustuktan sonra devam etti. Bugün 5. gündür gitmiyorum ona. Kovmasından korkuyorum. Ben henüz başıma buyruğum diyor. İstersem seni temelli kovar, kendim de yabancı ülkelere giderim diyor. Yabancı ülkelere gideceğini de açıkladı. Rogojin son cümleyi sanki ayraç içinde söylemişti. Garip bir bakışla prensin gözlerinin içine baktı. Gerçi onunki bazen yalnızca bir göz korkutma, benimle eğlenmek için. Bazen de gerçekten kaşlarını çatar, somurtur, bir tek söz söylemez. Ben asıl bundan korkarım. Geçenlerde aklıma geldi. Bundan sonra yanına elim boş gitmeyeyim diye düşündüm. Bu davranışımla büsbütün güldürdüm onu. Sonradan hırslandı da. Götürdüğüm şallardan en değerlisini oda hizmetçisi Katya'ya verdi. Oysa saltanatlı günlerinde bile böylesini görmemişti belki. Düğünün sözü bile edilmiyor. Bu ne biçim nişanlı böyle? Yanına gitmeye korkuyorsun. Evde çile dolduruyorum. Çok bunalırsam gizlice evinin önünde dolaşıyor ya da bir köşeye sinerek gözetliyorum. Geçenlerde neredeyse şafak sökene kadar sokak kapısının önünde nöbet bekledim. Pencereden beni görmüş olmalı ki ihanetimi görsen ne yapardın bana dedi. Dayanamadım. Kendin bilirsin dedim. Neymiş bildiği? Ne bileyim ben? Rogojin hırsla güldü. Moskova'da o zaman kimseyle yakalayamadım onu. Bir keresinde benimle evlenmeye söz verdin. Namuslu bir aileye giriyorsun. Ama sen kimsin biliyor musun? Sen onlardansın işte deyiverdim. Ona mı söyledin bunu? Söyledim. Ben dedi, şimdi değil karın olmak, seni uşak olarak bile almak istemem. Öyleyse ben de şuradan şuraya kıpırdamam dedim. Kelleri çağırtayım, senin hakkından o gelir dedi. Atıldım üzerine, etlerini çürütene kadar dövdüm. Olamaz. Rogojin yavaşça ama gözleri ateş saçarak doğruladı. Yaptım. Sonra da tam 36 saat ne yedim ne içtim ne de gözüme uyku girdi. Odasından çıkmadım, ayağına kapandım, ölürüm dedim. Bağışlayana kadar çıkmam buradan. Çıkarılmamı emredersen kendimi suya atarım. Sensiz yaşamaya dayanamam dedim. O da bütün gün deli gibi oldu. Kah ağladı, kah beni bıçaklamak istedi, hakaret etti. Zalejevi, Kelleri, Zemtüjnikov'u hepsini çağırdı. Beni onların yanında azarladı. Sonra hadi çocuklar bu gece Cümbür Cemaat Tiyatro'ya gidelim dedi. Madem çıkmak istemiyor burada otursun, ona bağlı değilim ben. Parfen Semyonich, ben yokken size çay getirecekler. Herhalde bugün iyice acıkmışsınızdır. Tiyatrodan yalnız döndü. Alçak, korkak hepsi diyordu. Senden korkuyorlar, beni de korkutuyorlar. Gitmez o diyorlar. Belki de vurur seni diyorlar. Şimdi yatak odama gidip kapıyı kilitlemeyeceğim. İşte senden korkum bu kadar. Bil ve gör bunu. Çay içtin mi? Hayır dedim. İçmeyeceğim de. İkramı bizden. Canın isterse. Yalnız hiç yakışmıyor sana bu haller dedi. Dediğini de yaptı. Odasını kilitlemedi. Sabah çıkmış gülüyor. Çıldırdın mı sen diyor. Ölürsün açlıktan böyle. Bağışla diyorum. Ne bağışlarım ne de varırım sana. Dedim ya, sen gerçekten bütün geceyi bu koltukta uyanık mı geçirdin? Evet, uyumadım dedim. Maşallah, ne akıl bu? Gene çay da yemek de yok mu? Yemeyeceğim, içmeyeceğim dedim ya. Bağışla. Ah bilsen bunlar sana ne kadar da yakışıyor. Tıpkı Semer'in ineğe yakıştığı gibi. Yoksa beni korkutmak mı istiyorsun? Aç kalırsan dert değil bana. Kızdı ama öfkesi uzun sürmedi. Yeniden beni hırpalamaya başladı. Yalnız kin beslememesine şaşıyorum. Oysa kincidir. Başkalarına karşı uzun zaman kin tutar. O zaman aklımdan acaba beni o kadar mı aşağı görüyor da kin bile tutamıyor düşüncesi geçti. Bu da doğru. Bana Romalı Papa'nın kim olduğunu biliyor musun dedi. İşittim dedim. Sen Parfen Semyonich hiç genel tarih okumamışsın dedi. Ben hiçbir şey okumadım dedim. Öyleyse sana vereyim de oku. Papalardan biri imparatora kızmıştı. İmparator 3 gün yemeden içmeden yalın ayak dizleri üstünde sarayın önünde papa bağışlayana kadar durmuştu. İmparator 3 gün içinde dizüstü dururken neler düşünmüş, nelere yemin etmiştir. Dur sana bunları okuyayım. kalktı, kitabı getirdi. "Bunlar şiirdir," dedi. İmparatorun 3 günde papadan öç almak için ettiği yeminleri anlatan şiirleri okumaya başladı. "Nasıl, beğendin mi Parfen Semyonich?" "İyi yazmış," dedim. "Gördün mü, sen de iyi buldun. Belki sen de, hele benimle evlensin ona gösteririm, hepsini burnundan getiririm," diye düşünüyordum.
Ayrım sonu.